Ayrım 33 Nemesis Joe Nesbo Sayfa 459 43. Bölüm Ramona. Harry Wiggins Albu'yu sahilde buldu. Kadın daha önce Harry'nin üstünde kollarını dizlerine sararak oturduğu ve fiyordu seyrederken uyuyakaldığı pürüzsüz kayada oturuyordu. Sabah sisi güneşin solgun bir baskı gibi görünmesine yol açıyordu. Gregor kuyruk sallayarak Harry'nin yanına koştu. Deniz çekilmişti, yosun ve benzin kokuyordu. Harry kadının yanındaki küçük bir kayaya oturup sigara çıkardı. "Onu sen mi buldun?" diye sordu kadın dönmeden. Harry kadının kendisini ne kadar zamandır beklediğini merak etti. "Arne Albu'yu bir sürü kişi buldu," diye yanıtladı. "Ben onlardan biriydim." Kadın rüzgarda yüzünün önünde dans eden bir tutam saçını geriye attı. "Ben de, ama bu çok, çok eskidendi. Bana inanmayabilirsin ama bir zamanlar ona aşıktım." Harry çakmağı yaktı. "Neden inanmayayım ki?" "İstediğine inanabilirsin. Herkes aşık olamaz. Aşıkmış gibi davranmayı, konuşmayı filan öğrenirler, o kadar. Bazıları öyle ustadır ki bizi uzun süre kandırabilirler. Beni şaşırtan şey başarılı olmaları değil, bunun için uğraşmaları. Bir insan aşkı anlamıyorsa neden karşısındakini kendine aşık etmeye çalışır ki? Anlıyor musun dedektif?" Harry yanıt vermedi. "Belki de sadece korkuyorlardır," dedi kadın Harry'e doğru dönerek. "Kendilerini aynada görmekten, duygusal açıdan sakat olduklarını keşfetmekten korkuyorlardır."
"Kimden bahsediyorsunuz Bayan Albu?"
Kadın tekrar denize doğru döndü. "Kim bilir, Anna Betsen'den, Arne'den, kendimden, şimdiki halimden." Gregor Harry'nin elini yaladı.
"Anna Betsen'in nasıl öldürüldüğünü biliyorum," dedi Harry. Kadının sırtını inceledi ama bir tepki görmedi. Sigarasını ikinci denemede yaktı. "Dün öğleden sonra Anna Betsen'in lavabosundan alınan 4 bardağın Krim Teknisk'te yapılan analizinin sonuçlarını aldım. O bardaklarda benim parmak izlerim varmış, kola içmişim anlaşılan. Ben hayatta kolayı şarapla içmem. Bardaklardan biri bir şarap bardağı kullanılmamış haldeymiş. İşin ilginç tarafı, kolanın kalıntısında morfin hidroklorit izleri bulunmuş, yani morfin. Yüksek dozda morfinin etkisini bilirsiniz değil mi Bayan Albu?"
Kadın yüzünü ekşitti, başını hayır anlamında salladı yavaşça.
"Bilmiyor musunuz?" dedi Harry. "Morfini aldığınız anda yığılıp kalır ve hafıza kaybına uğrarsınız. Kendinize geldiğinizde de şiddetli mide bulantısı ve baş ağrısı çekersiniz. Akşamdan kalma hali sanılabilir kolayca. Sevgiliye tecavüz etmek için iyi bir ilaçtır. Tıpkı rofinol gibi. Ve biz tecavüze uğradık hepimiz. Değil mi Bayan Albu?"
Yukarıdan martı kahkahası geldi. Astrid Monsen kısa kaygılı bir kahkaha atarak "Yine mi siz?" dedikten sonra Harry'i içeri aldı. Mutfakta oturdular. Kadın ortalıkta koşuşturarak çay yaptı ve misafir gelir diye Hansen'den aldığı keki çıkardı. Harry havadan sudan, dün yağan kardan, televizyonda ikiz kulelerin yıkılışını gördükten sonra sandıklarının aksine dünyanın pek değişmediğinden mırıldanarak bahsetti. Kadına Anna hakkında ne düşündüğünü ancak onun çayları koyup da oturmasından sonra sordu. Kadın ağzı açık kala kaldı.
"Ondan nefret ediyordunuz değil mi?"
Çöken sessizlikte başka bir odadan hafif bir elektronik ping sesi geldi. "Hayır, ondan nefret etmiyordum." Astrid yeşil çayla dolu devasa fincanını iki eliyle kavradı. "O farklıydı sadece."
"Hangi açıdan farklıydı?"
"Hayat tarzıyla, insan olarak, öyle bir insan olduğu için şanslıydı."
"Peki siz bundan hoşlanmıyor muydunuz?"
"Ben bilmiyorum, belki de hoşlanmıyordum, evet."
"Neden?"
Astrid Monsen ona baktı uzun uzun, gözlerinde bir gülümseme titreşti bir an, huzursuz bir kelebek gibi. "Düşündüğünüz gibi değil," dedi. "Anna'yı kıskanıyordum, ona hayrandım. Keşke o olsaydım diye düşündüğüm oluyordu bazen. Benim zıttımdı o. Ben burada evde otururken o..." Kadın gözlerini pencereye çevirdi. "Açık saçık kıyafetler giyip hayatın içine çıkıyordu. Evine erkekler gelip gidiyordu. Anna sahip olamayacağını bilse de seviyordu onları. İyi bir ressam değildi ama yine de tablolarını dünyaya sergiliyordu.
İnsanlarla konuşurken kendisinden hoşlandıklarını düşünmekte haklıymış gibi bir havası vardı. Benimle konuşurken de öyleydi. Anna'nın gerçek benliğimi benden çaldığını, hayatta ikimize birden yer olmadığını ve benim sıramı beklemem gerektiğini düşünüyordum bazen. Kadın yine kaygıyla kıkırdadı. Ama sonra öldü ve ben yanıldığımı anladım. Onun gibi olamam, kimse olamaz. Üzücü değil mi bu? Harry'e baktı. Hayır, ondan nefret etmiyordum. Onu seviyordum.
Harry ense tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Beni koridorda bulduğunuz akşam olanları anlatabilir misiniz? Kadının anlık gülümsemesi bozuk bir neon lambasının yanıp sönmesi gibiydi. Sanki içinde yaşayan mutlu bir insan arada sırada açığa çıkıp onun gözlerinden bakıyordu. Harry bir barajın yıkılmak üzere olduğu hissine kapıldı.
Çirkindiniz diye fısıldadı kadın, ama çekici bir tarafınız vardı.
Harry tek kaşını kaldırdı. Beni ayağa kaldırırken alkol kokusu aldınız mı?
Kadın şaşırmış göründü. Bu hiç aklına gelmemişti sanki. Hayır, almadım. Siz hiçbir şey kokmuyordunuz.
Hiçbir şey mi?
Kadın kıpkırmızı oldu. Belirgin bir kokunuz yoktu.
Merdivende bir şey kaybettim mi?
Ne gibi mesela?
Cep telefonu, anahtarlar.
Ne anahtarları?
Sorumu yanıtlamalısınız.
Kadın başını hayır anlamında salladı. Cep telefonu bulmadım. Anahtarları da cebinize geri koydum. Bütün bunları neden soruyorsunuz?
Çünkü Anna'yı kimin öldürdüğünü biliyorum. Önce bazı ayrıntıları kontrol etmek istedim sadece.
44. Bölüm Patrin. Ertesi gün iki günlük karın son kalıntıları da kayboldu.
Hırsızlık masasının sabah toplantısında Ivarson, infazcı vakasında ilerleme kaydetmeleri için en iyi ihtimalin onun bir başka banka soygununa kalkışması olduğunu söyledi. Ama Beate'nin infazcının nihayetinde harekete geçeceği yönündeki tahmininin maalesef doğru çıkmadığını ekledi. Beate bu dolaylı eleştiriye aldırmamış görünerek herkesi şaşırttı. Omuz silkerek infazcının elinde sonunda kendini tutamayacağını özgüvenle yineledi. O günün akşamında bir polis arabası Münch Müzesi'nin önündeki otoparkta durdu. İçinden 4 adam çıktı. İkisi üniformalı polisti. İkisi ise uzaktan bakınca el ele yürüyormuş gibi görünen iki sivil kıyafetli adamdı.
''Güvenlik önlemleri için kusura bakma,'' dedi Harry kelepçeyi başıyla göstererek. ''İzin almanın tek yolu buydu.''
Raskol omuzlarını kaldırdı.
''Birbirimize kelepçelenmiş olmamız asıl seni rahatsız ediyor bence Harry.''
Futbol sahasıyla karavanlara doğru grup halinde yürüdüler. Harry Raskol'la birlikte küçük karavana girerken polislere dışarıda beklemelerini işaret etti. Simon içeride bekliyordu. Bir şişe Calvados ve 3 bardak çıkarmıştı. Harry başını hayır anlamında salladı. Kelepçeyi çözdü ve kanepeye oturdu.
''Geri gelmek güzel mi?'' diye sordu Harry.
Raskol yanıt vermedi. Harry adamın siyah gözleriyle karavanı incelemesini seyretti. Onun yatağın yukarısındaki fotoğrafa, ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafına odaklandığını gördü. Adamın zarif ağzının hafifçe kıvrıldığını görür gibi oldu.
12'ye kadar Botsen'e geri döneceğimize söz verdim. O yüzden bir an önce konuya girelim dedi Harry. Anna Betsen'i Alf Gunnerud öldürmedi.
Simon Harry'e bakmakta olan Raskol'a baktı.
Arne Albu da öldürmedi.
Çöken sessizlikte Finnmark Gata'dan gelen trafik gürültüsü belirginleşti. Raskol geceleri hücresinde yatarken trafik gürültüsünü özlüyor muydu? Ağabeyinin diğer yataktan gelen düzenli nefes seslerini, kokusunu özlüyor muydu? Harry Simon'a döndü. Bizi yalnız bırakır mısın? Simon'un dönüp baktığı Raskol başını hafifçe sallayarak onay verdi. Simon çıkarken kapıyı arkasından kapadı. Harry ellerini kavuşturup gözlerini kaldırdı. Raskol'un gözleri parlaktı. Adam için için yanıyordu sanki.
''Bunu zaten biliyordun değil mi?'' dedi Harry alçak sesle.
Raskol avuçlarını birleştirdi. Bu ilk bakışta huzur belirtisi gibi görünse de adamın beyazlaşmış parmak uçları durumun öyle olmadığının göstergesiydi.
''Belki de Anna Sun Tzu'yu okumuştu,'' dedi Harry ve savaşın ilk kuralının hile olduğunu biliyordu. ''Yine de bana çözümü verdi. Şifreyi çözemiyordum o kadar. S2MN. Bana ipucu bile verdi. Retina'nın her şeyi ters gösterdiğini, o yüzden nesnelerin asıl halini görmek için aynaya bakmam gerektiğini söyledi.
Raskol gözlerini kapamıştı, dua eder gibiydi. Annesi güzel ve deliydi diye fısıldadı. Anna ikisini de aldı.
Sen şifreyi epey önce çözdün dedi Harry. Anna'nın imzası S2M neydi? İkiyi de S olarak düşünürsek 3 tane sesli harf eksik. Soldan sağa SSMN diye okunuyor. Ama aynada NMSS'ye dönüşüyor. Yani sesli harfleri de ekleyince Nemesis oluyor. İntikam tanrıçası. Anna bana söylemişti. Baş yapıtıydı o. Onunla hatırlanmak istiyordu.
Harry bunları hiç muzafferci olmayan bir sesle söylemişti. Gerçekleri dile getiriyordu sadece. Karavan iyice daralıyordu sanki.
Gerisini de anlat diye fısıldadı Raskol.
Kendi başına bulabilirsin herhalde.
Anlat.
Harry masanın yukarısındaki şimdiden buğulanmış olan küçük yuvarlak pencereye baktı. Bir lomboz, bir uzay gemisi. Buğuyu silse aslında uzayda olduklarını, atbaşı nebulasında uçan bir karavanın içindeki iki yalnız astronot olduklarını keşfedeceklerini hayal etti. Şimdi anlatacaklarından çok daha fantastik olmazdı bu.
45. Bölüm Savaş Sanatı. Raskol dikeldi ve Harry anlatmaya başladı.
Bu yaz komşum Ali Niyazi'ye bir mektup geldi. Mektubu yazan kişi yıllar önce binada oturduğunu ve aidat borcu olduğunu iddia ediyordu. Ali onun ismini binada oturmuş kişilerin listesinde bulamayınca ona boş vermesini yazdı. Adamın ismi Eriksen. Dün Ali'yi arayıp o mektubu bulmasını söyledim. Adam Sorgen Frigata 17 numarada oturuyormuş. Astrid Monsen bu yaz birkaç gün boyunca Anna'nın posta kutusunda başka birinin isim etiketini gördüğünü söyledi. Etikette Eriksen ismi yazılıymış.
O mektup neden gönderilmişti?
Anahtarcıyı aradım. Dairemin anahtarının bir kopyasının yaptırılması için sipariş almışlar. Belgeleri bana faksladılar. İlk fark ettiğim şey şu oldu ki sipariş Anna'nın ölümünden bir hafta önce verilmiş. Sipariş dilekçesinde Ali'nin, apartman yöneticisinin ve bizim kooperatifle çalışan anahtarcının imzaları var. Bunlar sahte imzalar ve fena değiller. Aldığı mektuplardaki imzaları taklit eden vasat bir ressamın elinden çıkmış gibiler. Ama anahtarcıyı kandırmaya yeterdi. Adam Triobing'e Harry Hall'un daire anahtarının bir kopyasını sipariş etti hemen. Harry Hall'un anahtarı bizzat teslim alması, kimlik göstermesi ve imza atması da gerekiyordu. Bu yüzden de Harry'nin Anna'nın yedek anahtarını aldığını sanması gerekiyordu. İnsan gülmekten ölebilir değil mi?
Raskol kendine hakim olmakta hiç zorlanmıyor gibiydi.
Anna buluşmamızla akşam yemeği arasında her şeyi ayarladı. Mısır'daki bir sunucuyu kullanan bir e-posta hesabı açtı ve dizüstü bilgisayarda e-postalar yazıp gönderilme tarihlerini ayarladı. Gündüz bizim bodrumun kapısını açıp depo odamı buldu. Aynı anahtarla daireme girip Alf Gunnerud'un evine yerleştirebileceği, kolayca tanınabilir bir kişisel eşya aradı. Kız kardeşimle çekilmiş fotoğrafımı seçti. Sonra torbacı olan eski sevgilisini ziyaret etti. Alf Gunnerud onu tekrar gördüğüne biraz şaşırmış olmalı.
Anna ne istiyor olabilirdi ki? Belki de bir tabanca satın veya ödünç almak.
Anna Gunnerud da şu an Oslo'da sürüsüne bereket gibi görünen o seri numarası silinmiş tabancalardan bir tane bulunduğunu biliyordu çünkü.
Adam tabancayı Beretta M92F'yi Anna'ya verdi. Bu arada Anna tuvalete gitti, orada epey kaldı. Sonunda çıktığında da apar topar gitti. Büyük ihtimalle böyle olmuştur.
Raskol çenesini öyle sıktı ki Harry adamın dudaklarının inceldiğini gördü. Geriye yaslandı.
Bir sonraki işi Albu'nun yazlığına gizlice girip oraya dairesinin anahtarını yerleştirmekti. Bu çocuk oyuncağıydı. Ne de olsa yazlığın anahtarının dışarıdaki lambanın içinde olduğunu biliyordu.
Wiggins de çocukların fotoğrafını albümden alıp yanında götürdü. Artık her şey hazırdı. Tek yapması gereken beklemekti. Harry'nin akşam yemeğine gelmesini. Menüde Japon biberli tom yam çorbası ve morfin hidroklorotli kola vardı. Bu morfin hidroklorit son derece popüler bir tecavüz ilacı. Çünkü sıvı ve neredeyse tatsız olmasının yanı sıra oldukça etkili ve dozunu ayarlamak basit. Kurban uyandığında hafızasında büyük bir boşluk olduğunu fark eder ve bunu alkole yorar. Çünkü akşamdan kalmış gibidir. Aslında tecavüze uğradığım söylenebilir birçok açıdan. Kafam öyle bulanıktı ki Anna ceket cebimden cep telefonumu alıp beni kapı dışarı etmekle zorlanmadı. Ben gittikten sonra o da çıktı ve bodrumdaki odama gidip cep telefonunu dizüstü bilgisayara bağladı. Dönerken apartman merdivenini usulca çıktı. Astrid Bonsen onu duyduysa da üçüncü kattaki Bayan Gundersen sandı. Anna kurduğu mekanizmayı kendi haline bırakmadan önce son bir şey yaptı. Vakayla resmi ya da gayri resmi olarak bizzat ilgileneceğimi bildiğinden bana iki patrin bıraktı. Tabancayı sağ eliyle tuttu. Çünkü solak olduğundan haberdar olduğumu biliyordu. Ayrıca fotoğrafı ayakkabısının içine koydu. Raskol'un dudakları kımıldadı ama aralarından ses çıkmadı. Her elini yüzünde gezdirdi. Başyapıtın son fırça darbesi bir tabancanın tetiğini çekmekti. ''Ama neden?'' diye fısıldadı Raskol. Harry omuz silkti. Anna uçlarda yaşayan bir insandı. Yaşama sebebini elinden aldıklarını düşündüğü insanlardan intikam almak istiyordu. Yaşama sebebi aşktı. Suçlularsa Albu, Gunnerud ve bendim. Ve senin ailen, kısacası kazanan nefret oldu. ''Saçma!'' dedi Raskol. Harry dönüp Raskol'la Stefan'ın fotoğrafını duvardan indirdi ve aralarındaki masaya koydu. ''Senin ailende kazanan hep nefret olmadı mı Raskol?'' Raskol başını geriye atarak içkisini fon dipledi, sonra sırıttı. Harry daha sonraki birkaç saniyeyi, ileriye hızla oynatılan bir videoyu izlermiş gibi hatırlayacaktı. O birkaç saniyenin sonunda yerde yatıyordu. Raskol arkadan boğazına sarılmıştı, gözlerine alkol dökülmüştü, burnunda kalvados kokusu vardı ve boynuna kırık bir şişenin sivri kenarı yaslıydı. ''Dünyada yüksek tansiyondan daha tehlikeli tek bir şey vardır Spioni'' diye fısıldadı Raskol. ''Düşük tansiyon, o yüzden hiç kımıldama.'' Harry yutkunup konuşmaya çalıştı ama Raskol boğazını iyice sıkınca inledi. ''Sun Tzu sevgi ve nefret konusunda son derece nettir Spioni. Sevgi de nefret de savaş kazandırır. Onlar Siyam ikizleri gibidir, birbirlerinden ayrılamazlar. Hiddet ve merhametse kaybettirir.'' ''Öyleyse ikimiz de kaybetmek üzereyiz.'' diye inledi Harry. Raskol Harry'nin boğazını daha güçlü sıktı tekrar. ''Benim annem asla ölmeyi seçmezdi.'' Sesi titriyor. ''Hayatı severdi o.'' Harry hırıltılı bir sesle konuştu. ''Senin özgürlüğü sevdiğin gibi mi?'' Raskol kolunu gevşetince Harry sızlayan ciğerlerini havayla doldurdu hırıldayarak. Kalbi başının içinde atıyordu. Ama dışarıdaki trafiğin gürültüsü geri gelmişti. ''Sen seçimini yaptın.'' dedi Harry güç bela. ''Kefaret ödemek için polise teslim oldun. Başkalarına anlaşılmaz gelebilir ama senin kararındı. Anna da aynı şeyi yaptı.'' Raskol kımıldamaya çalışan Harry'nin boynuna şişeyi bastırdı. ''Benim sebeplerim vardı.'' ''Biliyorum.'' dedi Harry. ''Kefaret ödemek neredeyse intikam almak kadar güçlü bir içgüdüdür.'' Raskol karşılık vermedi. ''Beata Lön'ün de bir karar verdiğini biliyor muydun? Babasını hiçbir şeyin geri getirmeyeceğini anladı. Hiddeti tükendi. Sana başsağlığı dilediğini ve seni affettiğini söylememi istedi benden.'' Harry'nin derisine sivri cam sürtündü. Kaba kağıda dolma kalemle yazılıyormuş gibi ses çıktı. Son sözcük tereddütle yazılıyordu sanki. Sadece nokta eksikti. Harry yutkundu. ''Şimdi karar verme sırası sende Raskol.'' ''Neye karar verecekmişim Spioni? Senin ölüp ölmeyeceğine mi?'' Harry derin bir soluk alarak paniğini dizginlemeye çalıştı. ''Beata Lön'ü özgür kılıp kılmamaya, babasını vurduğun gün olanları ona anlatıp anlatmamaya, kendini özgür kılıp kılmamaya.''
''Kendimi mi?'' Raskol hafifçe güldü.
''Onu buldum.'' dedi Harry. ''Daha doğrusu Beata Lön buldu.''
''Kimi?'' ''Göteborg'da yaşıyor.''
Raskol gülmeyi kesiverdi. 19 yıldır orada yaşıyor diye devam etti Harry. Anna'nın gerçek babasının sen olduğunu keşfettiğinden beri.
Yalan söylüyorsun diye aykıran Raskol şişeyi başının üstüne kaldırdı.
Ağzının kuruduğunu hisseden Harry gözlerini kapadı. Onları tekrar açtığında Raskol'un cam gibi gözlerini gördü. Birlikte nefes alıp veriyorlardı. Göğüsleri birlikte inip kalkıyordu.
''Peki ya Maria?'' diye fısıldadı Raskol.
Harry ancak ikinci denemesinde konuşabildi. Ondan haber alan yok. Biri Stefan'a yıllar önce onu Normandiya'da bir gezgin grupta gördüğünü söylemiş.
''Stefan mı? Onunla konuştun mu?''
Harry başıyla onayladı.
''Senin gibi bir spiyon ile neden konuşmak istesin ki?''
Harry omuz silkmeye çalıştı ama kımıldayamadı.
''Kendisine sor.''
''Kendisine?'' Raskol Harry hayretle baka kaldı. Simon dün onu getirmeye gitti. Stefan şu an yan karavanda oturuyor. Hakkında bazı suçlamalar var ama polislere ona el sürmemelerini tembihledim. Seninle konuşmak istiyor. Gerisi sana kalmış. Harry elini şişeyle boynunun arasına soktu. Raskol onu durdurmaya çalışmadı ve ayağa kalktı. Bunu neden yaptın Spione diye sordu sadece. Harry omuz silkti. ''Sen Moskova'daki yargıçların Oleg'i Rakel'e vermelerini sağladın. Ben de sana ailenden geriye kalan tek kişiye tutunma şansını veriyorum.'' Ceket cebinden çıkardığı kelepçeyi masaya koydu.
''Kararın ne olursa olsun artık ödeştik.''
''Ödeştik mi?''
''Sen ailemin geri gelmesini sağladın. Ben de senin için aynısını yapıyorum.''
''Ne dediğini anlıyorum Harry ama bunun anlamı nedir?''
''Anlamı şu ki Arne Albu'nun öldürülmesiyle ilgili bildiğim her şeyi anlatacağım. Sonra da elimizdeki bütün kanıtlarla senin peşine düşeceğiz.'' Raskol tek kaşını kaldırdı.
''O işin peşini bıraksan senin için daha kolay olur Spione. Nasılsa aleyhimde kanıt bulamayacaksın. Yani uğraşmana ne gerek var?''
''Çünkü biz polisiz.'' dedi Harry. ''Kıkırdayan cariyeler değil.'' Raskol gözlerini ayırmadan ona baktı, sonra hafifçe eğilerek veda etti. Harry kapı eşiğindeyken arkasına döndü. Plastik masada gölgede oturan zayıf adam yüzünü elleriyle gizliyordu.
''Gece yarısına kadar vaktim var Raskol, sonra polisler seni geri götürecekler.''
Finnmark Gata'daki trafik gürültüsünü yaran bir ambulans sireni sesi saf bir notayı ararcasına alçalıp yükseliyordu.
33. ayrımın sonu. Sayfa 471.